Yuhanna 13. bölümdeyiz. 13. bölüm 18. ayete geldik. 13. bölümde üst odadaki konuşması başlar İsa Mesih'in. İsa artık kendisine saldırıda bulunan Yahudilerin arasında dolaşmıyordu. Yargılanmaya ve çarmıha gitmeden önce son kere öğrencileriyle birlikte olabilmek için Yeruşalim'de odaya çekilmişti. Yuhanna 13. ile 17. bölümler arasındaki kesim yeni antlaşmada en sevilen bölümlerden biridir. Çarmıha gerilmeden önce Rab İsa Mesih ölmesi, dirilmesi ve göğe alınması için zamanın geldiğini biliyordu ve kendisine ait olanları yani gerçek imanlıları sevmişti, hem de sona kadar sevmişti onları. Öğrencileriyle birlikteyken onların ayaklarını bile yıkadı ve bu alçak gönüllülük örneğini gösterdi. 18. ayetten itibaren İsa'ya ihanet eden Yahuda'yı görüyoruz. Hepiniz için söylemiyorum diyor. Ben seçtiklerimi bilirim İsa Mesih. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki bunlar olunca benim o olduğuma iman edesiniz. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur diyor Yuhanna 13. bölüm 18-20 ayetler arasında. İsa Mesih daha önce öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Sonra giyinip sofraya oturdu ve size ne yaptığımı anlıyor musunuz demişti onlara. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz ve doğrudur. Ben öyleyim. Ben oyum. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamakla sorumlusunuz. Size yaptığımın aynısını yapmanız için sizlere bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. İsa burada onlara hepsi hakkında konuşmadığını büyük bir dikkatle anlatıyordu. İsa daha biraz önce onlara bu şeyleri yaparsanız ne mutlu demişti. Ama aralarında bu şeyleri yapamayacak olan birisi vardı. Neden yapamayacaktı biliyor musunuz? Çünkü iman etmemişti. İsa onlara hepsinin temiz olmadığını söylüyordu. Siz beni öğretmen diye çağırıyorsunuz diyordu. Öğretmen kendisine inanılan kişidir. Efendi ya da Rab ise kendisine itaat edilen kişidir. İman ile itaat el ele yan yana gitmelidir, bulunmalıdır. İnsanı kurtuluşa götüren, yaşayan iman, insanı aynı zamanda itaata yöneltir. Yahuda'da böyle bir iman yoktu. İsa Mesih Mezmur 49 ayet 1'den alıntı yaparak şöyle diyordu. Ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı. Kimdi İsa'nın ekmeğini yiyen bu kişi? Elbette Yahuda'dan başkası değildi. Yahuda'nın ruhsal yaşamını kaybettiği konusunda yapılacak herhangi bir iddia burada tamamen geçersizdir. Buradaki sözler Yahuda'nın zaten hiçbir zaman ruhsal yaşamının olmadığını açıkça göstermektedir. Yahuda kirlenmiş, üstünü batırmış bir koyun değildi. Tam tersine o tekrar çamura dönen bir domuz ya da kusmuğuna geri dönen bir köpek benzerliğindeydi. Bunu kutsal kitap bize söyler, ben söylemiyorum. Yahuda İskariyot'un durumu buydu. İşte bu adam İsa'nın diğer öğrencileriyle beraber yukarı odada bulunuyordu ve Tanrı'nın sözüyle yıkandığı halde bütün bunlara sırt çeviriyordu. Şimdiye kadar söylediklerimizi kısaca bir daha özetleyelim ki daha iyi anlaşılabilsin. İsa Mesih'in kanı sunmuş olduğu kefaretin tanrısal yanıdır. Kan bizim günahlarımızın silinmesi içindir. Bu kan benim bütün günahlarımı ve suçlarımı ortadan kaldırmış ve bana karşı olan bütün borç senetlerini sıfırlamıştır. Bu kan benim bütün günah, suç ve borçlarımı sildiğinden Tanrı önünde yepyeni bir kimlik ve karakter kazandırmıştır bana. Kan cezanın kaldırılması içindir. Çünkü kan olmadıkça günahların bağışı olamaz. İsa'nın kanı bizi günahlarımızdan arıtan tanrısal güçtür. Suyla yıkanmak ise bizi günlük suç ve itaatsizliklerimizden temizleyen tanrısal bir sağlayıştır. Bu yolla biz kendimizi etiksel açıdan ahlaki olarak temizliyor ve geliştiriyoruz. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızın bağışına kavuşup Tanrı'nın önünde aklanmış bir duruma geldikten sonra Tanrı sözünün suyu aracılığıyla da ahlaki açıdan günlük yaşayışımızda temizlenmiş ve yıkanmış oluyoruz. Bunları size olmadan önce şimdiden söylüyorum diyor İsa Mesih. Yuhanna 13:19'da öyle ki olunca benim o olduğuma iman edesiniz. İsa onlara içlerinden bir tanesinin kendisini ele vereceğini, bu olduğu zaman şaşmamalarını söylüyordu. Bu durumda öğrenciler de İsa'nın bu gelişmeyi önceden bilmediğini söyleyemeyeceklerdi. Rab İsa Mesih'in içeriden ele verildiğini hiç şöyle bir düşündünüz mü değerli dinleyicilerimiz? Aynı durum bugün de devam etmektedir. İnsanlar kilise dışında yaşanan günahlardan şikayet ediyorlar. Ama bu durum kiliseye herhangi bir zarar vermiyor. Asıl zarar kilise içinde bir günah yaşandığı zaman oluyor. Mesih inanlıları günaha düştükleri zaman bu durum çevreye tanıklık açısından çok büyük zararlar verebilmektedir. İsa Mesih içeriden ele verildiği zaman yaşanan acı çok çok daha büyük olmaktadır. Size önemli belirtirim. Gönderdiğim kişiyi kabul eden beni kabul eder. Beni kabul eden de beni göndereni kabul eder diyor Yuhanna 13:20'de. Diğer öğrencilerle birlikte Yahuda da ruhsal hizmetlere gönderildiğinde İsa bu açıklamayı yapma gereğini duymuştu. Yahuda da İncil'i vaaz etmiş, hastaları iyileştirmişti. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Hiç kimse vaaz eden ya da haber götüren birine iman ederek kurtulmaz. Bizler Tanrı sözünü duymakla ve Rab İsa Mesih'e iman etmekle kurtuluruz. Eğer bir postacı size zengin amcanızın öldüğünü ve tüm servetini size bıraktığını belirten bir mektup getirirse, bu postacının hırsız olması size getirdiği haberin geçersiz olduğunu hiçbir anlamda ortadan kaldıramaz. Geçersiz kılmaz değil mi? Başlangıçta güçlü bir vaiz günaha düştükten sonra imandan soğuyan birini tanıyorum. Bu adamı tanıyan inanlılardan bir tanesi beni tren istasyonuna götürürken yolda şöyle dedi. Aklım karmakarışık. Ben o vaizin vaazıyla kurtuldum. Bana Rabbi açıklayan ilk kişi oydu. Ben kurtulduğumu, Tanrı'nın bir çocuğu olduğumu biliyorum ama hala bunu anlayamıyorum. Nasıl oluyor da benim Rabbe iman etmeme vesile olan bir vaiz daha sonra imandan soğuyabiliyor. Bunu bana açıklayabilir misin? Bu adama da bu aynı ayeti gösterdim. Yahuda'nın da diğer öğrencilerle birlikte vaaz ettiğini, hastaları iyileştirdiğini ve bazılarının İsa'ya iman etmelerine vesile olduğunu ama bunu kendisinin yapmadığını, bunların onun duyurmuş olduğu mesaj aracılığıyla olduğunu söyledim. Tanrı'nın kurtuluş müjdesi bu sözleri duyanları kurtaracak güçtedir. Bizler Rabbin sözünü duyarak kurtuluyoruz. Şu halde önemli olan bu sözleri duyuran kişinin ahlaki mükemmelliği değil ama bu sözlerin kendisidir. Bunları söyledikten sonra İsa'nın ruhu sarsıldı ve açıkça tanıklık ederek şunu bildirdi. Size önemli belirtiyorum. İçinizden biri beni ele verecek. Öğrenciler kimin hakkında konuştuğuna şaşarak birbirlerine bakıyorlardı. İçlerinden biri sofrada İsa'nın bağrına yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus ona işaret ederek kimden söz ettiğini sor dedi. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış olarak sordu. Ya Rab kimdir o? 21-25. Ayetler. Yahuda İsa'yı ele vereceği için İsa'nın aldırmaz bir tutum içerisinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İsa ruhunda çok kederliydi. Öğrencileri aptal gibi olmuşlardı. Bulundukları odada yaşadıkları şok dalgasını gözünüzün önünde canlandırabiliyor musunuz? Yahuda o kadar zeki biriydi ki orada bulunanlardan hiçbiri onun hain olabileceğini düşünemezdi. Herkes hainin hem kendisi olabileceğini hem de bir başkası olabileceğini düşünüyordu. Öğrencilerin her biri kendilerinin de isterlerse bu şeyleri yapabilecek yeterlikte ve potansiyelde olduklarını biliyorlardı. Petrus'un Yuhanna'ya yaptığı işareti sanırım diğerleri fark etmemişlerdi. Odada bulunanların düşünceleri allak bullak olmuştu herhalde. Öyle anlaşılıyor ki Petrus İsa'dan uzak bir yerde oturuyordu. Yuhanna ise hemen İsa'nın yanında bulunduğundan Petrus İsa'ya sorması için Yuhanna'ya bir sinyal göndermişti. İsa, ekmek lokmasını banıp kime verirsem odur diye yanıt verdi. Ardından da bir lokma ekmek aldı, banıp Simonoğlu Yahuda İskariyot'a verdi. Yuhanna 13 ayet 26. O günlerde bir ziyafette ev sahibinin ekmeği alıp bölmesi ve bunu yemeğin suyuna bandırarak konuklara vermesi bir gelenekti. İsa Mesih bu hareketiyle Yahuda'ya izzet ikramda bulunuyordu. Diğer bir deyişle ona dostluk elini uzatıyordu. Yahuda ise tam bir yol ayrımındaydı. İsa Mesih ise ona kapıları ta sonuna kadar açık bırakmıştı. Getsemani bahçesinde İsa'yı tutuklamaya geldiklerinde dahi İsa Yahuda'ya "Arkadaş, bunun için mi geldin?" diyecekti. Görüyorsunuz değil mi? İsa son ana kadar Yahuda'ya bir dost, bir arkadaş muamelesi yapmıştı. İsa Yahuda'nın ne yapacağını biliyordu. Birisinin dediği gibi bir şeyi önceden bilmek, o şeyin illa da olması için baskıda bulunmak demek değildir. İsa Mesih Yahuda'nın ne yapacağını önceden bildiği halde bu şeyi yapması için onu zorlamamıştı. Yahuda lokmayı aldığı anda şeytan onun içerisine girdi. İsa ona ne yapacaksan hemen yap dedi. Bu da 27. ayet. Şeytan Yahuda denilen bu adamı yavaş yavaş ele geçirmişti. Ben şeytanın bir kimseyi aniden bir çırpıda ele geçirdiğini zannetmiyorum. İnsan küçük küçük düşmeler sonucunda şeytana adım adım fırsatlar tanımış olur. Şeytan bu fırsatların her birini kullanarak o kişinin yaşamında hak sahibi olur ve sonuçta o kişiyi ele geçirir. Rab Yahuda'ya henüz vakit varken kendisine dönme fırsatını tanımıştı. Ama Yahuda ne yaptı? Kendisine uzatılan bu eli geri çevirdi. Bundan sonra şeytan son bir darbede daha bulunarak Yahuda'yı bütünüyle ele geçirmiş oldu. Yahuda kendi seçimini özgürce yapmıştı. Bu nedenle hiçbir zaman Tanrı hiç kimseyi cehenneme, o kimse ilkin kendisini oraya göndermedikçe göndermez. Burada anlaşılan şudur. Tanrı bizim kendi başımıza aldığımız kararlara sadece mührünü vurur. Sonuçta başımıza kötü bir şey geliyorsa bu, o istediği için değil ama o şeyi ilk başta biz istediğimiz için oluyor. Eğer bir kimse, ben İsa Mesih'i kabul ediyorum, ona Rab ve kurtarıcım olarak iman ediyorum diyorsa, Tanrı bu sözleri onaylayarak o kişiyi kabul ettiğini söyler. Yahuda'nın yaptığı gibi ben onu kabul etmiyorum derse, bu durumda Tanrı da madem öyle istiyorsun dediğin gibi olsun der. Bu kadar basit. İsa Yahuda'ya artık çabuk davranmasını söylüyordu. Almış olduğu bu karardan sonra Yahuda bundan böyle Tanrı'nın denetiminden tamamen uzaklaşmıştı. Almış olduğu bu karar nedeniyle onun bundan böyle Tanrı ile herhangi bir işbirliğinde bulunabilmesi de olanaksızlaşmıştı. Yahudi din önderleri Fısıh Bayramı için Yeruşalim'de bulunan kalabalıktan çekindiklerinden dolayı İsa'yı yakalamak ve haça germek istemiyorlardı. Bu amaçlarına ulaşabilmek için bayramın bitmesini bekliyorlardı ama burada İsa Yahuda'ya hemen gitmesini ve yapmak istediği şeyi vakit kaybetmeden yapmasını söylüyordu. Evet, böylece Yahuda bir an önce dışarıya gecenin karanlığına gidecek ve orada yuvalanan karanlığın güçleriyle işbirliğine girerek İsa'nın tutuklanmasını sağlayacaktı. Sofrada oturanların hiçbiri neden böyle dediğini anlayamadı diyor 28. ayette. Yahuda'nın hain olabileceği sofrada bulunan öğrencilerden hiçbirinin aklına bile gelmiyordu. Para kesesi Yahuda'da olduğundan içlerinden bazıları İsa'nın bayramda bize gerekli şeyleri satın al ya da yoksullara bir şey ver dediğini sandılar. Bu da 29. ayettir. Dikkat ederseniz Rabbimiz hiçbir zaman insanlardan kendi geçimi için destekte bulunmalarını istememişti. İsa'nın 12 öğrencisi kendi aralarında bir kasadar belirlemişti ve bu grubun masraf ve giderleri bu kişinin sorumluluğundaydı. Buradan İsa'nın öğrencilerini hiçbir zaman mucizevi bir şekilde doyurmadığını da görüyoruz. Öğrenciler her keresinde gidip kendileri için yemek satın almalıydılar. Yahuda bu öğrenciler grubunun kasadarıydı. Gruba ait bütün parayı zimmetinde tutan, gerekli harcamaları yapan oydu. Para konusu her zaman insanı ayartan bir konu olmuştur. Bugün de aynı gerçek değişmemiştir. Pasah bayramı sırasında yoksullara dağıtmaları için öğrenciler grubuna bazı bağışlar verilirdi. Bu nedenle öğrenciler İsa'nın Yahuda'ya bu parayla böyle bir şey yapmasını söylemiş olabileceğini zannetmişlerdi. Yahuda lokmayı alınca dışarı çıktı, geceydi diyor Yuhanna 13. bölüm 30. ayet. Yahuda dışarı çıktığında vaktin gece olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yahuda açısından sadece gece değil ama artık zifiri bir karanlık başlamıştı. Karanlığın gücü harekete geçmişti. Şeytanın günü, yani onun kötülük amacıyla harekete geçtiği gün her zaman karanlık olmuştur. İşte Yahuda İsa'yı ele vermek amacıyla almış olduğu bu kararında sonsuz karanlığa doğru adım attığının farkında değildi. Tanrı yaptığı şeyi yavaş yavaş yapar. Şeytan ise çabucak bir anda yapar. Şeytan yapmak istediği şeyler için acele etmek zorunluluğundadır çünkü zamanı kısıtlıdır. Tanrı ise amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüm sonsuzluğu elinde tutmaktadır. Ne var ki bizler bu gerçeği çoğu zaman anlayamıyoruz. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, odada bir değişiklik olmuştu. Yahuda İskariyot dışarı çıkıp gitmişti ve İsa Mesih diğer öğrencileriyle konuşmaya başlamıştı. Öğrencilerde bir tedirginlik vardı, korkuyorlardı. Çarmıhın gölgesi bulundukları o yukarı odada iyice hissedilir olmuştu. Bu nedenle Rabbimiz şimdi bu insanların bakışlarını yerden yukarıya, maddeden maneviyata, yersel ve bedensel olandan göksel ve ruhsal olana çevirmek istiyordu. Her ne kadar burada Petrus İsa'nın sözlerini kesiyorsa da sanırım İsa'nın 14. bölümde de devam eden konuşması burada başlıyordu. Rabbi İsa Mesih şimdi ruhsal aleme doğru hareket ediyordu. İnsanoğlu olan İsa Mesih çok geçmeden yüceltilecekti. Ve bu onun çarmıh üzerinde ölümü ve ölümden dirilişiyle gerçekleşecekti. Çarmıh insan açısından bakıldığında bir yenilgi ve utanç ama Tanrı açısından bakıldığında çok büyük bir başarı ve zaferdir. Çünkü dünyanın kurtuluşa kavuşabilmesi ancak ve ancak çarmıh yoluyla mümkün olmuştur. Çarmıh olmadan insanlığın kurtuluşundan söz edilemez. Sevgili çocuklar, kısa bir süre daha sizinle birlikteyim. Beni arayacaksınız ama Yahudi yetkililere söylediğim gibi şimdi de size söylüyorum, gittiğim yere siz gelemezsiniz. Yuhanna 13 ayet 33. Yahuda içlerinden çıkıp gittiğinden İsa şimdi artık öğrencilerine kendi küçük çocuklarına öğretir gibi derin ruhsal gerçekleri öğretebilirdi. İsa artık yavaş yavaş çarmıha yaklaşıyordu ve onun gittiği gibi hiç kimse çarmıha gidemeyecekti, gitmeyecekti. Çünkü İsa'nın çarmıh yolunda çektiği elem ve acıların tarifi mümkün değildir. İsa'nın ölümü diğer insanların ölümünden çok farklı olacaktı. O çarmıh üzerinde öldüğü zaman tüm dünyanın, gelmiş geçmiş bütün insanların suç ve günahlarını kendi üzerinde taşıyacaktı. Size yeni bir buyruk bildiriyorum. Birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizleri sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize karşı sevginiz olursa herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yuhanna 13, 34, 35 ayetler. Evet, birbirinize sevginiz olursa. İsa burada öğrencilerine yepyeni bir buyruk veriyordu. Ne diyordu İsa bu yeni buyruğunda? Birbirinizi sevin. İsa'nın öğrencileri birbirlerini sevdiği zaman ne olacaktı? İsa burada açıkça söylüyordu. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Bununla da görüyoruz ki Mesih inancının temeli sevgidir kardeşim. Evet, İsa'nın öğrencileri birbirlerini sevmelidirler. Mesih inanlıları arasındaki sevgi tüm dünyaya büyük bir örnek olmalıdır. Eğer Mesih inanlıları birbirlerini sevmezlerse, sürekli olarak birbirlerini eleştirirler ve suçlarlarsa, bu durum her şeyden çok Mesih'in adına leke getirir. Pavlos bu gerçeği fark ettiğinden Galatyalılar 5:15'te inanlıları şu sözlerle uyarır. Ama birbirinizi ısırıyor ve yiyorsanız, sakının birbirinizi yok etmeyesiniz. Bugün İman etmemiş insan topluluklarını kiliseden soğutan gerçeklerden bir tanesi, özellikle Batı dünyasında, ne yazıktır ki budur. İşte insanlar İncil'in müjdesini bu nedenle duymak istemiyorlar. Çünkü İncil'i duymadan önce dedikoduları duymaktadırlar. Bir Mesih imanlısı için en önemli buyruk, Mesih için tanıklık ve hizmet etmek değil ama diğer Mesih imanlısı kardeşlerini sevmektir. Kilise babalarından olan Tertullian, Roma İmparatorluğu'nun ilk dönem Mesih imanlısı topluluklarından çok rahatsızlık duyduğunu yazar. O dönemlerde Mesih imanlıları hem sayıcı hem de birbirlerine olan sevgilerinde hızlı bir şekilde artmakta ve yayılmaktaydılar. Küçücük bir parça buhur dahi alıp bunu imparatorun heykelinin önünde yakmadıkları için Romalılar bunların devlete sadık olmadıklarını düşünüyorlardı. Mesih imanlılarının toplantılarına katılan bir takım ajanlar geri döndüklerinde amirlerine şuna benzer bir rapor sunuyorlardı. Mesih imanlısı denilen bu insanlar gerçekten çok garip. Tapınmak için boş bir odada bir araya geliyorlar. Önlerinde hiçbir put veya bir heykel bulunmuyor. Aralarında bulunmayan İsa adında birinden söz ediyorlar ama her an gelebilecekmiş gibi onu hazır bir şekilde bekliyorlar. Bir de onu ve birbirlerini öylesine seviyorlar ki biz daha böyle bir şey görmedik. Şimdi değerli dostum size soruyorum. Eğer Tanrı tanımaz bir devletin gizli ajanları Mesih inancının gerçek olup olmadığını öğrenmek için sizin bulunduğunuz inanlı topluluğunuza gelmiş olsalardı neyle karşılaşacaklardı? Geri döndüklerinde aranızdaki sevgi bağından, uyumdan ve güçlü imanınızdan mı söz edeceklerdi? Dürüstlüğünüzden, devlete bağlılığınızdan mı söz edeceklerdi? Yoksa aranızdaki sevgisizlikten mi söz edeceklerdi? İşte Mesih inanlılarının birbirlerini sevmeleri, onların dürüst ve gerçekçi olmaları Mesih adına tüm dünya önünde çok etkili ve çok güçlü bir tanıklıktır. Sonra Petrus ona sordu, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" İsa gittiğim yere şu anda ardım sıra gelemezsin diye yanıt verdi ama ileride ardım sıra geleceksin. Petrus, "Ya Rab, neden şimdi ardın sıra gelmeyeyim, gelemeyeyim?" dedi. "Ben senin için canımı bile veririm." İsa, "Benim için canını mı verirsin?" diye karşılık verdi. "Sana önemli belirtiyorum ki sen beni 3 kez inkar etmeden horoz ötmeyecektir." Yuhanna 13:36-38 ayetler arası. Petrus her açıdan bize benzeyen bir adamdı. İnanıyorum ki eğer siz iman aracılığıyla Tanrı'nın bir çocuğuysanız, bu durumda hiçbir zaman Rab İsa Mesih'i Yahuda İskariyot'un yaptığı gibi düşmanlarına satmazsınız. Tanrı'nın kutsal ruhu sizin içinizde yerleşmiş olduğundan, şeytanın sizin üzerinizde hiçbir yetkisi yoktur ama öte yandan Simon Petros'un yaptığını hemen hemen her birimiz sürekli olarak yapmaktayız. Petrus'un sorunu şeytanın onun yüreğinde oluşu değil, hayır. Mesih imanlısında asla şeytan olmaz. Ama kendi bedensel anlayışına dayanmasıydı. Sanımca bu her birimizin de genel bir sorunudur. Petrus, Rab İsa Mesih'i gerçekten çok seviyordu. Onu her tehlikeye karşı korumaya hazırdı. Ama buna rağmen İsa Mesih ona çocuk muamelesi yapacaktı. Sanımca Petrus da Pentekost günü gelinceye kadar ruhsal ve fiziksel olgunluğa ulaşmış biri değildi. Çünkü sık sık pot kırıyordu. Petrus'un İsa'nın söylediği sözler arasından duyduğu tek söz İsa'nın gideceğiydi. Küçük bir çocuğun bulunabileceği tepkiye benzer bir tepkide bulunarak bir anlamda "Babacığım nereye gidiyorsun? Ben de gelmek istiyorum." diyordu. Sorduğu ilk soru şuydu: "Rab nereye gidiyorsun?" İkinci sorusuysa "Rab neden şimdi senin ardından gelemeyeyim?" sorusuydu. İsa ona "Gideceğim yere şimdilik ardımdan gelemezsin ama sonra geleceksin." diye cevap verince duyduğu tek söz şimdilik sözcüğü olmuştu. Petrus burada çikolata isteyen bir çocuğun gösterdiği tepkide bulunuyordu. Annesinin çocuğa "Şimdi değil ama yemekten sonra yiyebilirsin" deyişi üzerine "İlla da şimdi yemek istiyorum" diye bağıran bir çocuk benzerliğinde Petrus, "Ben de şimdi senin ardınca geleceğim" diyordu. Beklemeye hiç tahammülü yoktu. Petrus'un İsa'ya olan sevgi ve bağlılığı gerçek ve içtendi. İsa nereye giderse o da onun ardınca gitmek isterdi. "Senin için canımı veririm" dediği zaman bile bu sözler tam bir yürekle söylenmiştir. İleride göreceğimiz gibi efendisini korumak amacıyla elindeki kılıçla İsa'yı yakalamaya gelen muhafızlardan birinin kulağını dahi kesmişti. niye adamın kulağını kesti diye soracak olursanız, kendisi bir balıkçıydı da onun için adamın kulağını kesti diyebiliriz. Aslında muhafızın başını kesmek istemiş ama kendisi bir savaşçı olmadığından ve kılıç kullanmasını iyi bilmediğinden adamın sadece kulağını koparabilmişti. Rabbi Semesi Petrus'a horoz ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin dediği zaman vakit zaten geceydi ve Petrus sabah olmadan önce İsa'yı tanıdığını 3 kere nasıl inkar edebileceğini bir türlü anlayamıyordu. Burada bizim için gerçekten çok büyük bir ders bulunuyor. Elçi Petrus kendisine tamamen güvenen bir adamdı. Bizler de onun bu durumuna bakarak kendi kendimize bedene güvenmememiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Paulus 2. Korintoslar 12:10'da şöyle diyecektir. Ne zaman zayıfsam o zaman güçlüyüm. Kendi zayıflığınızı görebiliyor musunuz? Yoksa hala kendinizi güçlü biri olarak mı görmektesiniz? Bir gün bir imanlıya sormuşlar. İsa Mesih uğrunda ölmeye yetecek kadar inayetin var mı? O da şöyle yanıt vermiş. Hayır, yok. O benden böyle bir şey yapmamı istemedi. Ama eğer isteyecek olursa o zaman zaten gereken inayeti de vereceğini biliyorum. Evet, verilecek yanıt budur. Bedenimiz zayıftır ama Tanrı her bir ihtiyacımızı karşılayacaktır.